الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتهليلاتها وعباداتها. اللهم فهمنا أسرار قرآنك وألبسنا ملابس أنوارك. اللهم زدنا علما وفهما وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. İkinci mesele, 31. ayetin işaretinin beyanında يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا bahsinde denilmiş ki, bu asrın bir hassası şudur ki, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir dustur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki, nasıl bir uzvu insani hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye çok esbab ile yaralanmış, sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Üstad Hazretleri يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ayetini hakikaten böyle anlaşılır, bu zamanın dertlerine deva olacak, insanın kendi hastalığına bir tiryak olacak tarzda bizim nazarımıza sunuyor. İnsanın kendi derdini bilmesi, hastalığı bilmesi, tanıması deva açısından çok önemlidir. Şimdi insanlığın bir rahatsızlığı var. Bugün Ahmet kardeşimiz özellikle bir mevzu ifade etmiş Mehmet abi. O da şu. Bir rahatsızlık var. Biz insan olarak yaratıldığımız halde insanın en fıtri vazifesi olan ubudiyet ve ubudiyetin içerisinde ubudiyetin şahı hükmünde olan namaz ve o namazla bütün kainatın yaratıcısının karşısına çıkıp fevkalade bir haz almak manası esasında olması gerekirken ona karşı lakayt kalmak, ondan zevk almamak, ondan uzak durmak ve onunla ilgili de bir zevk ve şevki taşımamak manası bütün insanların ortak sıkıntısı. Neden namaza karşı bir zevk hissetmiyorum? Neden içimden bir şey beni namaza teşvik etmiyor? Neden namaza karşı gabileşmişim? Neden kalp ve ruh pencerem maneviyata karşı tamamen kapanmış? Neden sadece süfli şeylere karşı meylim artmış? Neden günahlara karşı kendimi muhafaza edemiyorum? Bakın bunların hepsinin temelinde belli başlı bazı noktaları yatıyor. Bir defa yaşadığımız asrı üstad tahlil ediyor. Evet, bir rahatsızlık var. Fakat çözüm yolları da var. Bu rahatsızlığın ne olduğunu da Üstad Hazretleri bu ayeti kerime ile bizlere izah ediyor. Önce asrı ifade eden ayeti üstadımız bize söyledi. Nedir o? يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatını seviyorlar, istiyorlar, tercih ediyorlar. Bilerek, isteyerek. Neye? عَلَى الْآخِرَةِ. Dünya hayatını, ahiret hayatına tercih ediyor. Kim? Ehli iman. Müslümanlar. Dünya hayatını, dünya hayatının faniliğini bildiği halde ahiretin baki elmaslarına tercih ettiriyor. Şimdi Bu cümlelerin akabinde tekrar baştan okuyalım. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا bahsinde denilmiş ki, bu asrın bir hassası şudur ki, bu asrın bir özelliği şudur ki, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Bak, bilmeden değil, bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir dustur hükmüne geçmiş. Yani ehli iman da bilmeyerek buralara giriyor gibi düşünmeyelim. Bilerek giriyor. Severek giriyor. Bak, yestahibbune tabiri çok önemli. Severek, isteyerek tercih ediyor. Şimdi tabii bir mevzuyu düşünürken direkt başkalarına atıfta bulunuyoruz. Bu ayet bana hitap ediyor. Herkes kendi üzerine alacak. Ayet direkt bana söylüyor. Parantez içinde bir malumat ifade edelim. Yani şeytanın mühim vesveselerinden bir tanesi de bu tür malumatları okurken başkasının üzerine düşünmek. Ben bunu okuyunca aklıma komşum geliyor. He ya, hakikaten millet bak nerelere kadar gelmiş ya. Vay be ehli iman, ne perişan durumda. Sokaklara bak, millet ne durumda. Bırak sokakları, komşuyu, arkadaşı. Direkt bana hitap ediyor. Şeytan seni senden uzaklaştırıyor. Şimdi kendini bilsen kendine çözüm bulacaksın. Hastalığını teşhis etsen çözümüyle ilgili yollar arayacaksın. Fakat hastalığı başkasında düşününce sende problem yok zaten. Sıkıntı başkasında. Hani birisi öyle anlatırlar. Bir topluluğun olduğu bir yere birden bakmışlar, yabancı bir adam girmiş. Kimsin sen deyince demiş, ben Azrail, iki kişinin canını almaya geldim. Çok kalabalık, böyle zenginlerin oturduğu bir sofra. Bir de onlara hizmet eden bir hizmetkar var. Herkes hizmetkara bakmış. Bakınca hizmetkar tebessüm etmiş. Ya tamam demiş, birisi ben olayım da. İki kişi diyor bu yani. Hepiniz bana bakmayın. İki kişi diyor bu. Sizden de birisi var. Bak şu an buraya da öyle birisi gelse. Mesela ben kapıdan görsem öyle birisini. Kimdir bu? Azrail. Birinin canını almaya geldim. Sağımdan başlarım. Kim rahatsız acaba ya? Şöyle direkt. Hiç kendimle. Hakikaten böyledir. Yani benimle ilgisi olmayan bir şey. Ölümle benim alakam yok ki şu anda. Olsa olsa şöyle bakarım. Rahatsız olan kim? Sıkıntılı olan kim? Yaşlı kim? İşte derslerde de şeytanın çok enteresan bir özelliğidir. Bir silahı 50-100 farklı yerlerde kullanıyor. Aynı sistem. Bu dersler kimedir? Hemen başlıyorum tenkide. Ya millet hakikaten sokakta mahvolmuş ya. Perişan abi, milletin ticareti rezil bir durumda falan. Ya bırak milleti. Kendim ya. Kendim perişan bir vaziyetteyim. Kendi üzerime okumak mecburiyetindeyim. Şimdi burada okunacak bütün cümleleri kendi nefsimize okuyacağız. Ben. Bu dünya hayatının bilerek ahirete tercih edilmesi, yani kırılacak cam parçasının ahiretin baki elmaslarına değiştirilmesi, bu zamanda bir düstur hükmüne geçmiş. Bakınız bugün, yani beni direkt anlattığının en mühim delili nedir? Kendi çocuğumla ilgili, kendimle ilgili istikbal noktasında çok endişeler taşıyorum. Ciddi endişeler yani. Ya kızım gelmiş şu yaşa, acaba yarını ne olur? Başlıyorum onunla ilgili hesap kitaplar yapmaya. Oğlum şu yaşa gelmiş, acaba yarını ne olur? Müthiş bir endişeye kapılıyor insan. Yani her babanın taşıdığı endişeler bunlar. Yarını ne olur bunların? Kendimle ilgili endişelere kapılıyorum. Kaç yaşında emekli olurum? Herkes neredeyse ayna varıncaya kadar hesabı kitabı biliyor. Emekli olacağı vakit. Niye? Çünkü İstikballe ilgili plan program yapıyorsunuz. Neticede kendi hayatınızı kıymetli görüyorsunuz. Ve kıymetli gördüğünüz hayatla ilgili başlıyorsunuz hesap kitap yapmaya. Bakınız bugün arkadaşlar, o endişe, istikbal hissi Cenab-ı Hak tarafından bize verilmesinin en mühim sebebi ahiretle ilgili endişeler taşımaktır. Yani yarın yüzümüze bakılmayacak bir leş haline geldikten sonra ne olacak halimiz? Bütün hayallerimiz bir anda makasla kesilir gibi kesilip kabrin zulümatına atıldığımız zaman ne olacak halimiz? Bak, endişe, istikbal. Şu dünya yıkıldıktan sonra yerine ne gelir? Acaba istikbalimizin karanlık olması veya aydınlık olması nelere bağlıdır? Bak, bu tarz endişelere çok fazla kapılmıyoruz. Hatta bu işe biraz kendinizi kaptırın, meczuplukla ittiham olunursunuz. Mesela Erdem kardeş bir sabah kalksa, yatağından doğrulduktan sonra, ya acaba ben öldükten sonra ne olacağım ya diye düşünse, hemen hanım ne diyecek? Eyvah, Erdem de herhalde sıyırmaya başladı. Ne konuşuyor bu adam ya? Öldükten sonra ne olacağım? Daha oraya ne kadar var? Birine sorsanız size muhatap bile olmaz. Neden? Çünkü hayaller sadece ve sadece dünya hayatıyla ilgili tamamen şekillenmeye başlıyor. Bakın, birine sorun, şu gidişatla 40 yıl sonra ne kalır elinde diye bir soru sor, hemen sana hesap kitap yapar, ortalama bir şey koyar. Seni delilikle itham etmez. Neden? Çünkü sonuçta 40 yıl insan yaşarsa gidişata göre aşağı yukarı elde kalan bir şey belli olur. Ama ahiretle ilgili ya 50 yıl sonra ne olur halin? İşte buna ne muhatap bulabilirsiniz ne de ya bu insan acaba kafayı mı sıyırdı demekten kendinizi alabilirsiniz. Yani illa sizi bununla itham ederler. Üstad Hazretleri asrın özelliği bu. Bakınız, bugün evladımız maddi anlamda bir noktaya gelsin diye neler konuşuyoruz. Ne paralar yatırıyoruz. Nerelerden kısıp evladım okusun diyoruz. Ama sabah namazına kaldırmayın ya, çocuğun sabah erkenden okulu var. Karışmayın, bir şey olmaz. O okulunu bitirsin ondan sonra. Bak şimdi. Ya, ebedi olan hayata yatırım yok. Ya bu çocuk 60 yıl sefalet içinde yaşasa ne ki? Ama ebedi hayatını hiç düşünmüyoruz. Ya, namazla ilgili ya bir ehli iman olarak konuşuyoruz. Kendi kendimize konuşuyoruz. Bir ehli iman olarak kendi evladımızın namazına ne kadar kıymet veriyoruz? Sadece kalben taraftar oluyoruz. Kılsa iyi olur ya. Allah affetsin, kılmıyor, bu kadar. Ama ders çalışmayınca abi o öğretmenin yanına, bu müdürün yanına, onun yanına çocuk çalışmıyor ya. Bak, dünyevi istikbal noktasında çocuk çalışmadığından dolayı ne kadar bir sıkıntının içerisine giriyor, çözümler arıyor. Ya bir çocuğu acaba psikoloğa mı götürsek ya, çocuk bize kendini açamıyor mu falan. Niye? Dünya istikbali tehlikeye giriyor çocuk. Allah korusun yarın bir yere gelemeyecek. Veya şu tabirleri çokça duyarız. O da memur oldu gitti, kurtardı elhamdülillah o da. Bitti, tamam. Çocuk memur oldu mu kurtardı daha. Bitti daha. Onunla ilgili hiçbir plan program yapmaya gerek yok. O da kurtardı. Bak şimdi, bu tabirler bu zamanda çok normal gelmeye başlıyor. Veya birazdan üstadımız açacak. Bunların temelinde yatan sebepler var. Şu anda yaşadığımız çağ itibarıyla bunları biz düşünüyoruz. Bütün hedefler dünyaya doğru dönmüş. Bütün istikballe ilgili hedeflerimizin tamamı bedenle ilgili istikbaldir. Bütün arzu ve isteklerimiz, iştahlarımız dünya noktasındaki arzu ve istekler ve iştahlardır. Neden? Manevi kış mevsimini yaşıyoruz. Elimizde değil. Manevi bir kış mevsimindeyiz. Manevi kış mevsiminde insanlar elbette ki üşüyeceklerdir ve üşürler, titrerler. Ama esas olan o titremeyi hissetmekle beraber böyle manevi mekanlara gelip, bak dışarıdaki soğuktan kendimizi nasıl muhafaza ettik? Buraya kendimizi attık. Dışarıda hava soğuk olduğu için bak burada yan yana geldik. Elhamdülillah birbirimizi ısıtıyoruz. Burada hiç kalorifer yanmasa da bak burası ısınıyor. Birbirimizin ısısıyla ısınıyoruz. Aynen bunun gibi manevi olarak da dışarıdaki manevi kış mevsiminden kurtulmanın yolu böyle sıcak mekanlara gelip birbirimize kuvvet vermektir, birbirimizi takviye etmektir. Şimdi bunu açacak üstadımız, neden böyle insanlar dünya hayatını ahirete bilerek tercih ettiriyor? Bu zamanda bir düstur hükmüne geçmiş. Neden acaba? Üstad diyor, ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki, nasıl bir uzvu insani hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Şimdi bu bir kayde. İnsan bedeninin tamamı birbiriyle alakadar olduğundan dolayı bedeniyle ilgili bir yerde küçük bir rahatsızlık olsa bütün beden orayla ilgilenmeye başlar. Mesela şu ayak ucuna bir diken batsa hemen hayal orayla meşgul olmaya başlar. Göz hemen oraya bakmaya başlar. El hemen ayağın imdadına gider. Yani o anda bütün önceliklerin tamamen ortadan kalkıp tek bir öncelik o dikenin battığı yere odaklanmak olacaktır. Bedenin bütün şeyi bu. Çünkü bütün beden vazifelerini terk edip artık görmeyi düşünmez göz. Ya ben orayla ilgilenmem ama ben şuraya bakacağım demez. Göz hemen oraya odaklanıyor. Akıl orayla ilgili çalışmaya başlıyor. Hemen hayal onun resmini çiziyor. El oraya yardıma gidiyor. Aynen bunun gibi. Nasıl ki insan bedeninde böyle. Aynen bunun gibi. Hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan. Hırsı hayat, hayata karşı hırs. Şimdi arkadaşlar, her birimiz kendimizi şöyle bir değerlendirelim. Hayata karşı nasıl bir hırsımız var arkadaşlar? Şu ayda kendimi iyi bir sıksam tamamdır diyor Allah'ın izniyle. Abi niye derslere gelmiyorsun? İnşallah diyor, şu ayda beni idare et. Hocam toparladık mı geliyoruz hocam, az kaldı yani. Ne az kaldı? Sen bekle hocam, göreceksin. Bir ay, iki ay, üç ay, bir yıl, beş yıl. Ne yaptın hocam? Sen dur, orayı devrettik, o olmadı. Şunu şuraya aktardık, Allah'ın izniyle hocam bu bir iki aya kadar rahatlıyorum. Herkeste, istisnasız herkeste hayata karşı bir hırs var. Hırsı hayat. Ve hıfzı, bir de hayatı muhafaza etmek. Bir cümle daha kullanıyor. Zevki hayat ve aşkı. Hayatın zevki var. Bakınız, bugün hayatın zevki uğruna nice maddiyatları feda ediyoruz ve o maddiyatları kazanmak için nice hissiyatlarımızı da o maddiyata feda ediyoruz. Bugün güzel giyinmek bir sanattır. Tabirlerini çok duyarız, doğru. Güzel giyinmek bir sanattır ve o bir bedel ister. Elbette ki biz demiyoruz ki yırtık pırtık elbiselerle Hazreti Ömer Efendimizin giyindiği gibi 40 yamalı elbiseyle elbette gezmeyeceğiz yani. Fakat yani sonuç itibarıyla bizi kendiyle çok meşgul etmeyecek bir masarifi, bir masrafı hayatımızın temeline koymamız lazım ki bizi çok meşgul etmesin. Yoksa gayri zaruri, üstadımızın ifadesiyle gayri zaruri çok şeyler, bakıyorsunuz ki zamanla zaruret hükmüne geçmiş. Ve onlar bedel istiyor bizden. Hayat rahatladıkça neyle rahatlar? İmkanlarla. İmkanlar neyle elde edilir? Çalışmakla. Çalışmak da insanın hayatında 5 saat çalışması gerekiyorsa o hayatın zevkini yakalama noktasında 1 saat daha fazla. Biraz daha çıtayı yükselt, biraz daha. Sabah erkenden gidip 9'da, 10'da, 11'de evine dönen insanlar yok mu? Ya insan sırf dünya için mi yaratılmış? Bütün her şeyini dünyaya feda edecek. Hayır, ama olmuyor. Neticede daha güzel giyinmek istiyorsun. Daha güzel arabalara binmek istiyorsun. Daha güzel evlere girmek istiyorsunuz. Bakınız, bugün cep telefonu, bazen evden çıkıyorsun, elini cebine atıyorsun. Eyvah, herhalde evde unuttum diyorsun. 20 kilometre gitmişsin. Geri dönmüyor muyuz arkadaşlar? Herhalde evde kaldı, gideyim getiremiyor. Olsun. Olur mu abi ya? Her şeyimiz olmuş artık o. Bak 20 kilometre geri dönüyoruz, gelip cep telefonumuzu evden alıyoruz. Zaruret hükmüne geçmiş. Kendi cep telefonu faturamız, hanımınki, çocuklarınki. Ondan sonra koy üst üste faturaları. Abi diyor, bir ek iş yapmam lazım. Mecbur. Çünkü normal yetmiyor. Eskiden insanlık 5 şeye ihtiyaç duyarken bu zamanda 40 şeye ihtiyaç duyar hale gelmişiz. Yani hayatın zevkini yaşama noktasında. Bakınız, çevrenizde gördüğünüz her şey, gerek medya, gerek afişler, gerek reklamlar, gerek camların üzerine yapıştırılanlar, gerek sokaklara asılan her şey, hayatın zevkini yaşama noktasında bir teşviktir. Başka hiçbir şey yok. Ahiretle ilgili kaç tane afiş bulabiliyorsunuz arkadaşlar? Dur yolcu. Sonra bakıyorsun, ahiretle ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Yok öyle bir afiş yani. Nasıl güzel yatılır? Başlıyor sana şimdi yatağın özelliklerini saymaya. En güzel böyle yatılır. Hiç kalkılır yok. Nasıl güzel yatılır? En güzel yatma şeklinin bir bedeli var işte. En güzel yemek nasıl yenir? En güzel nasıl giyilir? En güzel arabaya nasıl binilir? Bak, yani tamamen zihinler hayatın zevki noktasındaki çalışmalara yoruluyor. Böyle olunca arkadaşlar, diğer hissiyatlar da bu yaralanan hissiyatı, eksik kalan tarafı tamamlamak için, burası çünkü yaralı, insanda bir yaradır bu. Dünya ile ilgili bütün çalışmalar esasında kalp ve ruhu ciddi anlamda yaralar. Ya bir göze arkadaşlar, gözün bir tanesini doyurmak için bir çay içirsek göze ne olur yani? Gözün hali ne olur? Abi çok canım çay çekti, midem de müsait değil, gözümden bir bardak içmeyi planlıyorum desen gözün hali ne olur ya? Aynı sistemi kalp ve ruh için düşünün. Allah'ı bilmekle tatmin olan bir kalp, ahirete iman etmekle mutmain olan bir kalp ve ruh, ibadetle mutmain olan bir kalp ve ruh, maneviyata karşı bütün menfezleriyle açık olan bir kalp ve ruha, sen dünyevi anlamda şişirmeler yaptıkça yapıyorsun. Yani güya rahat ettireceksin onu. Müthiş bir yaralanmaktır bu. Ubudiyetten her uzaklaşılan bir adım kalp ve ruhta bir yaradır. Her bir günah kalpte bir ruh ve yaradır. Bir adım sonrasında kalp ve ruhtaki yaralarla akıl da ilgilenmeye başlıyor. İşte o manevi noktadaki yaralanmalara kalp de ilgilenmeye başlıyor, akıl da ilgilenmeye başlıyor. Artık bütün hissiyatınla dünya hayatını nasıl kazanabilirim noktasındaki çalışmalara kafa yoruyor. Öyleyse buraya bir çözüm bulmak lazım. Üstadın ifade ettiği gibi sevad-ı azama ittiba etmek lazım. Sevad-ı azam dediği ne? O zaman da yaşayan insanlar topluluğunun genel yaşantısı ne ise. Öyle yaşamak mecburiyetindeyiz. Kendimize karşı son derece iktisatlı, başkasına karşı cömert olabiliriz. Abdullah İbni Ömer'in yaptığı gibi. Bir bakıyorsunuz ki müthiş bir pazarlık pazarda evinin önünde duran bir dilenciye verdiği altın. Herkes şaşırıyor yani, nasıl orada o kadar cüz'i, kuruş gibi, kuruş hükmündeki paralara bu kadar pazarlık yapan insan bir dilenciye bir çıkışta bir altın veriyor. Niye? Kendine karşı son derece muktesit, iktisatlı. Ha, başkasına karşı insan cömert olabilir. Cenab-ı Hak şu hissiyatı taşıyabilmemizi bizlere nasip eylesin. Hakikaten çağımız itibarıyla buralara yönelmek çok zordur. Fakat inşallah bu dersleri okuya okuya, birbirimize takviye ola ola, birbirimize yardımcı ola ola, inşallah güzel noktalara geliriz. Öyle de hırs-ı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbab ile yaralanmış, sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Yani insanın diğer mevcudattan farkı nedir? Bir arı yaratıldığı günden beri vazifesini hakkıyla icra eder. Neden? Ona ihtiyar verilmemiştir. Onun iradesi yoktur. Ya yapayım mı yapmayayım mı acaba? Öyle bir kabiliyeti yoktur. Yapacaktır ve yapmaya mecburdur. Bir güneş ya acaba yani bu sene de ışık versem mi? Nasıl yapsak acaba? Öyle bir düşüncesi yoktur. Yaratıldığı günden beri ışık vermeye mecburdur. Her bir hayvanat, her bir nebatat, her bir ağaç yaratılış gayesine uygun hareket etmek mecburiyetindedir ve yapıyor, yapacaktır da. Fakat işte insana irade verilmiş. Bir çizgi çizmiş Cenab-ı Hak bir dünyaya, o yörüngede dönüp duruyor. Asla dışarı çıkamaz. Yaratıldığı günden beri saniye şaşırmadan. Bak iradesiz varlıklardır bunlar. İmtihana tabi varlıklar değil bunlar. Bir elma ağacı yaratıldığı günden beri o meyveyi vermek mecburiyetindedir. Canı da sıkılsa, moral de bozulsa vermeyecek, verecek öyle bir şey yok. Yani yapayım mı yapmayayım mı? Bir emir verilmiş bir defa, artık kıyamete kadar o işi yapacak. Fakat insan da esasında yani hayatının binde 999'u diyelim veya daha büyük rakamlar konuşabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın emriyle oluyor zaten. Sadece basit fiillere Cenab-ı Hak bize bir irade takmış. Yani yapalım mı yapmayalım mı? Cenab-ı Hak emretmiş. Nasıl ki hani güneşe ışığını ver. Işık veriyor. Ey kullarım ibadet ediniz. Bize işte burada bizim büyüklüğümüzü de gösterir. Ya yapalım mı yapmayalım. Bak tereddüt ediyoruz yani. Bir kısmı hatta yapıyor, bir kısmı yapmıyor. Ya kainata bakın. İnsan dışında hangi varlıkta yapıp yapmama serbestiyeti var? Melaike-i kirama bakın arkadaşlar. Bir insan çok kaliteli bir seviyeye geldi mi ne diyorlar? Melek gibi adam ya. Arkadaşlar meleklere insan gibi varlıklar diye iltifat etmek icap ediyor. Neden? Çünkü insan onlardan daha üstün. Ama insan olan insanları konuşuyoruz. Neden? Meleklerde irade özgürlüğü yok. Ayet-i Kerim'de Cenab-ı Hak onlar ikrama mazhar olmuş kullardır diyor. Onlar emredileni yaparlar. İnsana da emir verilmiş. Kaç yerde ve akimussalah namaz kılın diyor. Müminleri sayarken onlar namaz kılarlar diyor. Onlar ibadet ederler diyor. Ey insanlar, ya eyyühen nasu ubudu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablikum. Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet edin diyor Cenab-ı Hak. Emir veriyor. Emre itaatsizlik var işte. Bu da bizim nazarlığımızdan geliyor. Yoksa Cenab-ı Hak murad etse hangi birimiz kılmayacağız arkadaşlar? Cenab-ı Hak aynen diğer mahlukattaki emir gibi emri bize de verse. Var mı bir baba yiğit ben kılmayacağım. Allah hayatımızı namaza bağlamış olsa. Var mı kılmayacak baba yiğit? Bazen misaller veriyoruz. Yani her bir ağzımızın çalışması. Eğer ibadete bağlanmış olsa hangi birimiz o gün onu terk edeceğiz? Mesela. Bugün. İki rekat namaz kılacaksın, kalkar kalkmaz görmeye başlayacaksın. İki rekat kılacaksın, duymaya başlayacaksın. İki rekat daha kıl, kalbin çalışsın. İşte iki rekat daha kıl, böbrekler çalışsın. Şimdi kim itiraz eder? Yok abi ben bugün görmeyeyim ya, gerek yok. Bugün duymasak ne olacak ki? Herkesin programı bellidir. Gözünü açar açmaz ilk iş bütün azalarla ilgili namazları kılmak olacak. Hadi yapmayalım. Ama böyle değil işte bizim büyüklüğümüz burada. Allah bize ayrı bir tarzda muamele ediyor. Namaz kılın. Yani belki temsilde hata olur. Ya birine rica etmek gibi var ya, ya yapar mısın Musa kardeş diyorum yani. Hani yap ayrıdır. Yapar mısın gibi yani. Namaz kılın diyor Cenab-ı Hak. İrademize bırakmıyor, zorlamıyor bizi Allah. Ha, oradan anlamadın mı diyor ya, nus ile uslanmayan hakkı kötektir. Bu ricadan sonra Cenab-ı Hak emir sigasını kullanacak işte ahirette. İşte burada Cenab-ı Hak bizi irademizle baş başa bırakmış diye neden kendimizi başıboş varlıklar zannediyoruz? Neden bize karışılmaz varlıklar gibi kendimizi görüyoruz? Neden kendimizi farklı seviyelerde tartıyoruz? Biz de bütün kainat gibi emre hazırız. Bütün kainatın emre itaat ettiği gibi biz de itaat etmek mecburiyetindeyiz. Fakat işte irademiz var diye hemen sağa sola kıvrılıyoruz. Cenab-ı Hak itaatin ruhunu bizde sabit kılsın. Yani itaat hissini bizde derinleştirsin. Çünkü yani itaat hissi bizde çok zayıflamış. Allah emrediyor ya. Arkadaşlar bugün askerlik yapanlar bilirler. Yani en bir emir büyüdükçe cezası artar. Onbaşı emretmiş ya. Olsa ne olmasa ne. Uzman çavuş ya sıkıntı olmaz abi. Bazen itaat etmesen de çok yapacak bir şey yok falan. Askerlik yapanlar iyi bilirler. Asubay abi mecbur ya. O bölük asubay tamam o kesin yapman lazım. Yüzbaşı. Oo abi aman ha bak bu yüzbaşı aman delidir. Deli diyorlar zaten aman abi. Emretti mi tamam. Bütün herkes içtimada neden? General gelecek. Bitti ya. Emir ya emir. Emirin büyüklüğü adamın büyüklüğüne göredir. Bir asker rahat der. Kendini bile rahata geçiremez. Bırak başkasını. Ama bir general rahat dedi mi koca bir ordu harekete geçer. Aynı adam onu taklit etmeye çalışsa onbaşı rütbesiyle o da geçse ya benim bu adamla ne farkım var kardeşim ben de geçeyim bak ben de bir rahat diyeyim nasıl koca ordu harekete geçiyor. Adam geçiyor rahat. Bakıyor askerlerden biri diyor çık oradan gelirsem rahatlatırım diyor şimdi. Çık oradan. Dinle mi? Niye? Makamı müsait değil. Bak o rütbenin büyüklüğü adamın ağzından çıkan cümlenin büyüklüğüne tesir ediyor. Üstad diyor bir sözü söylemenin altyapısı var. Yani sözü kuvvetlendiren dört ana unsur var. Bir, kim söylemiş? İki, kime söylemiş? Üç, niçin söylemiş? Dört, hangi makamda söylemiş? Bak, çünkü sözlerin tamamı çok önemli. Hangi makam olduğu önemli. Diğer üç şey en kemal noktada bile olsa hangi makamda söylediği eğer makama uygun bir söz değilse yine tesirsiz kalır. Ne gibi? Mesela bugün devletimizin başında başbakanımız herkesin tanıdığı bildiği kamil bir insan devletimizi idare ediyor kendimizi ona teslim etmişiz. Bir ameliyat yapılacak 10 tane doktor durmuş ameliyat edecekler. Başbakanımız gelip diyor ki etmeyin niye? Bence doğru değil. Onu dinlemezler ki orada niye? Makamı yanlış. Doktorluk makamında konuşmuyor adam. Doktorluk makamında konuşmadığından dolayı sözü tesirsizdir. Ha şimdi bir sözün kuvveti hazır ol diyor. Kim? General diyor. General diyorsa artık o öyle bir makamda söylenmiştir ki o söz herkes emre aynı anda itaat eder. Şimdi kainattaki emre itaate bakın aynı şekilde. Ey arz! Suyunu yut. Bakıyorsun ki koca arz hemen itaate geçiyor. Ey sema suyunu tut. Müthiş yağmur yağıyor Nuh kavminin helakında. Anında su kesiliyor. Neden? Rabbul Alemin olan Zat-ı Zülcelal emri veriyor. Bitti yani. Bir anda. Şimdi aynı şey, söz aynı. Şimdi biz de kullansak. Ey güneş! Bizi ne dinler ne bizi bilir. Cümle aynı cümle ama makam çok farklı. İşte Rabbul Alemin olan Cenab-ı Hak rububiyet makamında, uluhiyet makamında bize emrediyor. Namaz kıl diyor. Biz insan olarak ubudiyetin en alt noktalarında, tabakalarında olan insanlar olarak o emre itaatte lakaytlık yapıyoruz ya. Yani hiç bu cezasız olur mu ya? Diyelim ki namazın hiçbir haşa mükafatı olmazsa bile Cenab-ı Hak buna bir netice verecektir yani. Bir insan bile bak evladına bakıyorsun ki evladına diyor ki oğlum bak böyle yaparsan sana babalık hakkımı helal etmiyorum bir daha da eve gelme. Çocuk yapıyor. Baba sırf o sözü yalan çıkmasın diye bir ömür boyu konuşmuyor ya. Niye? Şerefli bir adam diyor ki ben bir kere bir şey söyledim diyor. Bitti. Ha doğru yanlış onu konuşmuyoruz. Ama şerefli bir adam sözünün arkasında durmak ister. Ya da güçlü bir adam, adamda hakikaten güç var. Birisi bir şey yapıyor, yapma diyor. Bak yapma, senin işin iyi olmaz. Adam da yapıyor. Sırf bu sözü boşa çıkmasın diye bir de herkesin huzurunda ya ben bir kere öyle söyledim diyor şimdi. Ya karışma, olmaz abi. Ya yapacak diyor ya bırakmam onu. Bakıyorsun ki sözü doğru çıksın diye adamı bırakmıyor. Kalkıyor dediğini yapıyor. Cenab-ı Hak yapmayın diyor. Yaparsanız size şöyle yaparım. Biz yine hele dur bir yapalım bakalım ne olacak diyoruz. Ya kainatın yaratıcısı bize yapmayın diyor ya. Ve çok dehşetli cezalardan bahsediyor. Çok müthiş mükafatlardan bahsediyor. Ona karşı lakayt kalıyoruz. İşte şu irade zayıflığı bu zamanda en alt seviyelerde işliyor şu anda. Neden? Zaman ahir zaman. Mevsim kış mevsimi. Hissiyatlar yaralanmış dünyayla. Maddiyatla bütün hislerimiz perişan olmuş. Maneviyata karşı gafileşmişiz. İşte böyle olunca sermayemiz de çok azalınca o sermaye ile ancak ve ancak dünya hayatındaki zevk ve lezzetleri satın alma noktasına girebiliyoruz. Sermaye birazcık büyük olsa alimlerin sermayesi gibi, meşayihlerin sermayesi gibi o sermaye ile çok büyük işler yapacağız inşallah. Buralara gelip sermayemizi çoğaltacağız inşallah. O sermaye ile hislerimizi daha diri tutacağız. Ahirete karşı menfezleri kapanmış olan menfezleri tekrar açacağız. İnşallah ubudiyetin zevkini, şevkini kalp ve ruhumuzda hissedeceğiz inşallah. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane, sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat elim, öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim, fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Arkadaşlar, akıl, kalp, ruh gibi koca kumandanlar, koca efendiler, koca padişahlar nefis gibi basit bir kapıcının arkasına düşmüşler, onu takip ediyorlar. Kalbi nefsin emrine vermek ne kadar büyük zulümdür. Yani düşün, bazen askerde biz bunları görürdük yani sizler de mutlaka rastlamışsınız. Şimdi askerliğin durumları farklı ya, bizde avukat vardı, işte kaymakamlar falan vardı. Orada birinin de eline geçmiş bir uzman çavuşluk. Topla bakalım diyor şu izmaritlere, bakalım kaymakam nasıl toplar izmarit. Bak orada ya uzaktan insan bakınca morali bozuyor, diyorsun vay be ya koca adamı bunun emrine koymuşlar, yazık değil mi bu adama diyorsun ya. Adamı sürüm sürüm süründürüyor. Biz buna acırken öbür taraftan arkadaşlar kalp ve ruhu nefsin emrine vermişiz ya. Kainatı tartan bir kalbi nefsin emrine vermişsin, kafana göre hareket ediyorsun. Nefsinle aran nasıl diyor, süper abi, bir dediğini iki etmiyoruz diyor. Nefsi bu hale getirmişiz yani. Bir dediğini iki etmiyoruz. Niye? Çok ciddi samimiyetimiz var nefisle. Şimdi kalbe bak, kalbin istekleriyle nefsin istekleri taban tabana zıt. Biri ahireti istiyor, onun için dizayn edilmiş. Ahiretten her uzaklaştığında acı ve ızdırabı artar. Biri de rahatlığı arar. Dünyada da ahirette de onun isteği rahatlıktır. Kötülüğü emreder. Bunu getirmişiz. Nefsin emri altına vermişiz. Üstad Hazretleri bununla ilgili çok enteresan bir misal anlatıyor sözlerde. İki saray misalini veriyor. Bir saraya giriyorsun diyor, dışarıda şenlik. Sarayın padişahı gelmiş, dışarıda oyun oynuyor. Öyle has dairede bulunan hanımlar gelmişler, çocukların oyunlarını tanzim ediyorlar. Vezirlerin her birisi ayrı bir yerde keyif ediyor, sarhoş olmuşlar. Herkes vazifelerini terk etmiş. Sarayın kapısındaki hizmetkar, kapıcı bir bakıyor ki oho, bunlar hepsi kendinden geçmişler. Geçiyor herkesin başına, idareyi eline alıyor. Padişahla oyun oynamaya başlıyor. Kapa bir gözünü diyor, bir ayağını kaldır diyor. Başlıyor padişahla oyun oynamaya. Dalga geçiyor, padişahın da hoşuna gidiyor. Niye? Farklı şeylerden lezzetleniyor. Dışarıdan ayık olan birisi ancak görebilir. Ya ne yapıyor bu? Deli mi bu padişah ya? Ama sarhoş olup küçük şeylerden lezzetlenmeye başlayınca vazifelisini terk ediyor. Orada en ayık olan kapıcı olduğundan dolayı idareyi eline geçirmiş. Padişaha emir veriyor, öbürlerine emir veriyor. Artık tamamen idareyi kendi eline almış oluyor. Öbür tarafta diyor, girersiniz bakarsınız ayrı bir saray, dışarısı sessiz, sakin. Allah Allah, ne kadar sakin bir saray dersiniz ya. Bir içeri girersiniz ki ooo, vazifeler öyle güzel dağılmış ki padişah en üst noktada bulunuyor. Efendi en üst noktada bulunuyor. Ondan sonra etrafında vazife gören yardımcıları, vezirleri, öbür tarafta hanımlar çocukların okumalarını tanzim ediyorlar falan. Acayip bir faaliyet var. Dışarısı boş, içerisi şenlik. Kapıcı böyle sert bir şekilde duruyor orada. Lüzumsuz insanları içeri almıyor, lüzumlu olanları alıyor yani. Herkes vazifesine dikkatli. Bunu üstad bir müminle bir kafirin vücuduna benzetiyor. Mümine dışarıdan baktın mı, Mehmet abiye bakıyorum diyorum ya, bu Mehmet abinin ne zevki olur ki ya. Dünyadan tamamını ele tek çekmiş, yazık olmuş adama yani. Abi sizin ne zevkiniz var ki ya. Şu hayat yok, bu hayat yok, siz ölmüşsünüz abi. Dışarıdan öyle görünüyor. Öbürleri dışarıda müthiş bir şenlik var, keyif var. Zevk ve eğlence var. Neden? Kapıcı denilen nefis idareyi eline almış. Kalp ve ruhun bütün her şeyini kendine itaat ettirmiş. Ya kalbi ruhu öyle büyük kumandanları, padişahlara getirip bir kapıcıya teslim ettin mi ne olur? İşte balonlarla oynamaktan lezzet alır. Sarhoşluktan lezzet alır. Gayrimeşru şeylerden lezzet alır. Nefis idareyi ele almaya görsün. İdareyi eline aldı mı artık kalp ve ruhun yapacak çok fazla bir şeyi kalmıyor. İşte üstad diyor, bu zamanın hassası da o. Dünya hayatının zevkini, aşkını yaşamak noktasında bütün hissiyatlarımızı getirip nefsin emrine vermişiz. Yani. Cenab-ı Hak kalbin ve ruhun komutanlığında bir beden ve ruhu bize nasip eylesin. Yoksa hakikaten bir mümine yakışan bir davranış olmuyor. Melaike-i kiram da bize bakınca, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize bakınca utanacak çok yanlışlar yapıyoruz. Bir padişahı düşün, o haldeyken kameraya al, sonra uyandığında padişaha göster, utanır kendinden, der ki ya biz ne etmişiz ya, ne kadar ayıp etmişiz ya. Niye böyle yapmışız diye kendinden utanır. Şu anda ehli iman hakikaten ahirette kendimizden utanacağımız çok şeyleri şu anda yaşıyoruz yani. Rabbim uyanmayı nasip eylesin. Üstad pervane misalini de kullandı. Pervane kelebek demek. Kelebeğin bir özelliği var, ışığa aşıktır. Işığı gördüğü yerde uçar ışığa doğru. Bazen ateşin içindeki ışığı da görür, ateş olduğunu bilmez, oraya da hücum eder. Fakat onun o hücumu, ateşten, o ışıktan aldığı azıcık lezzet onun hayatına mal olur. Orada yanar, kaybolur gider. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiramla beraber bir yerden geçerken bir bedevi görüyorlar, bir ateş yakmış. O ateşe hücum eden kelebekleri uzaklaştırıyor, kelebekler buradan geliyor. Buradan uzaklaştırıyor, öbür taraftan geliyorlar. Oradan uzaklaştırıyor, Kelebekler bilmiyorlar tabii, ne bilsinler yanacaklarını. O ateşe aşık olmuşlardır. Ateşe, ateşin içindeki ışığa aşık olmuşlardır. Ona gelirler ama yanacaklarını bilmezler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama diyor ki, bizim halimizle, benim halimle, sizin halinizle diyor, aynen bu bedevinin bu kelebeklerle hali gibidir diyor. Ben sizi uzaklaştırdıkça siz başka yerlerden gel. Ben sizi oradan uzaklaştırdıkça, haramdan, ateşten uzak tuttukça siz başka yerlerden geliyorsunuz diyor. İşte günahların da öyle bir özelliği var. Azıcık lezzet verici bir özelliği nazara çarpıyor. Ebedi hayatı berbat etmek pahasına, kalp ve ruhu paramparça etmek pahasına maalesef oradaki o lezzet, o zevk bizi de oraya celbediyor. Bizi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. İki paragraf kalmış. Evet, şu hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar-ı insani o derece şırınga etmiş ki, küçük bir ihtiyaç ve adi bir zarar-ı dünyevi yüzünden elmas gibi umur-u diniyeyi terk eder. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı bu asırda israfat ile, iktisatsızlık ile ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla, arkadaşlar bak buralara çok dikkat edin. Birazcık uzattık diye şuralara çok giremiyoruz. Yalnız tabirlere çok dikkat edelim. Hakikaten orijinal tabirler. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakru zaruret ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celp ede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki edna bir hacat-ı hayatiyeyi büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. En küçük bir dünyevi hacatı, ihtiyacatı ahiretin en büyük meselesine tercih ettiriyor. Niye oruç tutmuyorsun? Abi valla bizim iş çok zor, mecburen orucu bırakıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Bizim işimiz ateşin önündedir abi. Biz cam fabrikasında çalışıyoruz, mecbur bırakacağız. Bak şimdi, halbuki insan başka yerde de çalışabilir. Sonuçta haram bir iş işliyorsun. Allah'ın yap dediği bir şey yapmıyorsun. Yapma dediği bir şey yapıyorsun. Ama abi sonuçta bir şeye zaruret buluyoruz. Zarurettir diyoruz. Zaruretler haramı helal kılar diyoruz. Hemen o zaruretle kendimize bir pencere açıp arka tarafına geçebiliyoruz. Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatle, tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimad ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.